Ayrım 14. Sayfa 160. Çöl hayatı. Kız evlat misafir olmaz. Afrika atasözü. Sonraki birkaç gün öğleden sonraları iri iri yağmur yağdı. Herkes bulutların toplanmasını seyrederek yağmuru bekliyordu. Gu, yağmur mevsimi bütün köye hakimdi ve her şeyi değiştirmişti. Ama kimsenin bir şikayeti yoktu. Sıcak hava yağmurlarla serinlemişti. Evlerin arasından geçen yolda birkaç gün önce tozlar uçuşurken şimdi küçük bir dere akıyordu. Annemin küçük kulübesi sular altındaydı. Her şey ıslanmıştı, küçük keçiler bile. Ne yapacaklarını bilemiyorlar, evin içine saklanıp silkeleniyorlar. Kuyruklarının ucuna kadar ıslanıyorlardı. Kardeşim Burhan evine su girmesini önlemek için etrafına drenaj yapmaya çalışmıştı. Herkes mutlulukla gülümsüyordu. Çünkü bizler yağmuru çok severiz. Küçük bebekler çamurlu suların içinde oturup oynuyor ve maalesef bu sudan içiyorlardı. Yakında ishal olup her yeri pisleteceklerini biliyordum. Kadınlar sokaklardaki birikintilerden topladıkları suyu küçük kovalarından daha büyük kaplara boşaltıyorlardı. Böylece tortusu dibe çöken sular banyo ve yemek için kullanılıyordu. Her sabah saat 6 sularında horozların ötüşü, kuşların cıvıltısı ve tavukların oradan oraya gıdaklayarak dolaşmasıyla uyanıyorduk. Güneş ufuk çizgisinde battıktan sonra etraf kararınca herkes erkenden yatıyor ve güneş doğarken kalkıyordu. Geceleri yapılacak pek fazla şey yoktu. Lambalar için her zaman yağ bulunamıyordu. Sanırım Mogadişu'daki tehlikeli şartlar yüzünden ihtiyaç maddeleri düzenli ulaşamıyordu. Muhammed amcamın evinde kalıyordu ve ev çok kalabalıktı. Elbette bu köyde otel olmadığı için misafir gelirse herkes biraz sıkışıp ona da yer açıyordu. İyi uyudun mu diye sordum. Muhammed sinek kovalar gibi kollarını havada salladı. Bir dahaki sefere geldiğimizde Burhan'ın evine eklediği o odayı isteyeceğim dedi. Muhammed sarı kovasına su doldurmak için annemin evine girerken başını alçak kapıya vurdu. Kapının önünde alçak bir tabureye oturdu. Gözlüğünü çıkardı ve dikkatle bir taşın üstüne koydu. Sonra yüzünü ve kollarını yıkadı. Eline azıcık su alarak yüzünü ve çıplak kollarını yukarıdan aşağıya ovaladı ve kurutmak için yüzünü güneşe döndü. Sağ ayakkabısını ve çorabını çıkarıp ayağını yıkadı. Sonra diğer ayağını yıkarken dengede durabilmek için çorabını ve ayakkabısını tekrar giydi. Birkaç gün önce solgun ve ölü görünen ağaçlar ve çalılar şimdi açık yeşildi. Somali'deki tüm fundaların dikeni olduğuna tenimle şahittim. Bu keskin dikenler kurak mevsimde uzak dur, sana verecek bir şeyim yok der gibi dururlar. Yağmurlar başlayınca yapraklar hızla büyür. Her şey mutluluk doludur. Tuvaleti kullanmaktan hiç hoşlanmamıştım. Annemin kendi tuvaleti yoktu. Bir tuvaleti herkesle paylaşmak zorundaydınız. Daha yanına gitmeden onun kokusu size ulaşıyordu. Burası yaklaşık 60 santimlik küçük bir kare şeklinde tahta kapılı, üstü açık bir kabindi. Çimento dökülmüş zeminin ortasında küçük kare bir delik vardı. Bu deliği nişan alıp işinizi görüyordunuz. Zemin pis ve nemli olduğu için her zaman felaket kokuyordu. İşimi olabildiğince çabuk halledip çıkıyordum. İnsanlar kayaların, dikenlerin üzerinde yalın ayak geziyorlar ama asla tuvalete girmiyorlardı. Eğer ayağınıza giyecek bir şeyiniz yoksa birisinden ödünç alıyordunuz. Geri dönerken beni seyreden küçük köy çocukları gördüm. İçlerinden birinin teni gördüğüm en koyu renkli tendi ve güneşin altında parlıyordu. "Kara, kara!" diye seslendim. "Güzel rengini bana versene." Yanımdaki kameramla birkaç resim çekmek istiyordum. Çocuklar bana bakmadan gülümseyerek etrafımda dans ediyorlardı. Sevimli siyah yüzlerinin çerçevelediği bembeyaz dişlerini göstererek kameraya poz verdiler. Bütün çocukların boynunda koruyucu muska vardı. Allah her yerdeydi. Ailemin resimlerini çekmek ayrı bir olay oldu. Eve elimde kamerayla döndüğümü gören Muhammed herkese seslenmeye başladı. "Siz giyinmeden resimlerinizi çekmesine izin vermeyin. Bu halinizle resim çektirmeyin. Bunları sonra dergilere satacak." Kameraya dil çıkarıyor, önümde ellerini sallıyor, bir türlü iyi bir poz yakalayamıyordum. Burhan eve girip bir daha da dışarı çıkmadı. Pencereden bakıyor, makinemi ona çevirince içeri kaçıyordu. Onlara seslendim, "Komik olmayın, resimlerinizi moda dergisine satmıyorum. Haydi, Kendim için birkaç poz istiyorum. Arkadaşlarıma göstermek için. Geri gelin, haydi çocuklar. Kardeşlerimden vazgeçip anneme döndüm. Anne, bir resmini çekeyim, yanımda götürmek için. Muhammed, hayır, hayır, senin resmini bir derginin kapağına bastıracak, inan bana, dedi. Herkes onun ciddi olduğunu sanıyordu. Onlara en iyi elbiselerini giymelerini, yıkanıp temizlenmelerini, böylece resimlerde daha iyi görüneceklerini söylüyordu. Bu tozlu halinizde resimlerinizi çekerse dövün onu, kamerasını kırın. Sinir bozucu kardeşimin önüne geçerek bağırdım. Muhammed, sen delisin, biliyorsun değil mi? Kes şu lafları. Hayır, hayır, dedi. Çok eğleniyordu. Bilmiş bilmiş beni göstererek konuşmaya devam ediyordu. Moda dergilerine götürecek. Sonunda dayanamadım. Hey millet, beni dinleyin. Hepiniz bir avuç mülteci gibi görünüyorsunuz. Haksız mıyım? Resimlerinizi satabileceğim tek dergi National Geographic. Ciddiyim. Birkaç aile fotoğrafı için bana çıkardıkları zorluk inanılır gibi değildi. Anne diye yakardım. Lütfen bir resmini çekeyim. İşim var, dedi. Hiç yerinde durmuyordu. Sabah kimse uyanmadan bir şeyler yapmaya başlıyor, gece geç saatlere kadar devam ediyordu. Haydi anne, otur lütfen. Oğluma göstermek için bir resim çekeyim. Büyük annesini ve ailesini tanısın istiyorum. Tamam, çek o zaman. Baston gibi durarak poz verdi. Raşit önüme geçti ve anne, üstüne başka bir şey giymelisin, dedi. Bu sabah zaten giyindim, dedi annem. Eski püskü kahverengi elbisesini çekiştirerek, git sana aldığım elbiseyi giy, bu eski şeyle resim çektiremezsin, dedi Raşit. Annem onu rahat bırakmasını söyledi ve evine girip eski kahverengi elbisesinin üstüne başka bir tane giyip çıktı. Üzerinde koyu mor çizgiler ve sarı çiçekler vardı. Annem o kadar zayıftı ki tüm giysilerini üzerine giymiş olduğu belli değildi. Birden utandı ve yüzünü kalmutuyla kapatarak baktı kameraya. Muhammed üç ayaklı taburesine oturmuş, herkese ne yapması gerektiğini söylüyordu. Eğer birine kameraya dil çıkarması gerektiğini söylerse, o da hemen öyle yapıyordu. Burhan, Aba'nın bir iki resmini çekmeme yardım eder misin, dedim. Muhammed'le ikisi onu getirmeye gittiler. İki tarafından destekleyerek dikkatle güneş alan bir yere yürüttüler. Aa, işte güzel diri ailesi, dedim kamera çalışırken. Babamın artık Muhammed kadar uzun olmadığını fark ettim. Babam görüntüsünün üzerine konuştuğumu fark edince kardeşlerimi itip kendi başına dimdik durmaya çalıştı. Birinden destek alırken resim vermek istemiyordu. Güçlü bir baba gibi görünüyordu. Bir evlat olarak biliyordum ki içindeki güçlü ruhu ne olursa olsun kaybetmeyecekti. Nur 8 aylık hamileydi ama her gün kasabaya temiz su getirmeye gidiyordu. Bir su borusundan 10 şiline kabınızı dolduruyordunuz. Her gün tek başına 7-8 litre su taşıyordu. Suyu 2 bidona doldurarak getiriyordu. Onu tepenin üzerinden elinde 2 bidonla gelirken gördüm. Biraz yürüyor, durup nefes alıyordu. Onu görür görmez yardım etmek için yanına koştum. Bu arada kardeşlerim evin önünde oturmuş sohbet ediyorlardı. Nura, işe yaramaz kocan nerede? Hiçbir şey yapmadan oturuyor. Neden buna izin veriyorsun, dedim. Yüzüme bakmakla yetindi. Nur o gün su getirdikten sonra bu sefer sıcakta köyün pazarına yiyecek almaya gitti. Eski gazete kağıtlarından yapılmış külahların içinde pirinç ve bulabildiği kadar keçi eti ve o gün pişecek yemeğe yetecek kadar baharat almıştı. Odun toplatıp ateşi yaktı. Etin yağlarını dikkatle ayırıp ufak ufak doğradı. Sonra biraz yağ, pirinç, soğan ve bir iki domatesle pişirdi. Ateşi canlı tutmak için yelpaze yapıyordu. Hazır olunca yuvarlak teneke bir tepsinin içine pirinci koyup ortasını çukur yaparak eti ve baharatlı sosunu buraya yerleştirdi. Yemeği yanında içine biraz ge katılmış çayla beraber erkeklere servis yaptı. Onlar yemeklerini yerken Nur tencereleri yıkadı. Erkeklerin yemeği bitince artanları alıp çocuklarla beraber yemek pişirdiği yerde oturup yedi. Buraya geldiğimiz gün Nur'un annesi çölde yaşadığı kamptan yürüyerek köye gelmişti. Gördüğüm en güzel kadındı. Yeşil gözlü ve benden de uzun boyluydu. Mükemmel oval yüzü ve biçimli burnunun güzelliği üzerindeki paçavrası çıkmış elbise yüzünden gölgeleniyordu. Bir zamanlar kırmızı ve turuncu olan elbisenin rengi artık griye dönüşmüştü. Sanırım başka bir elbisesi de yoktu. Pek çok Somalili gibi o da gururlu bir kadındı. Asla ve asla benden bir şey istemeyecekti. Ona karşılık beklemeden her gün yiyecek veriyorduk. Çünkü benim ülkemde işler böyle yürür. Ertesi gün Nur'a o gün yemeği benim pişirmek istediğimi söyledim. Sen git bugün o güzel anneni ziyaret et dedim. Gözleri parlayarak gülümsedi ve biraz su getireceğini söyledi. Mavi kalmutunu başına sardı ve su bidonlarını aldı. Ateşin üzerine birkaç odun attım ve üzerine bulabildiğim en büyük tencereyi koydum. Ama tencere dengeli durmuyordu. Zorlukla kenara çekip odunları yerleştirerek tekrar yerine koydum. Artık düşmeyecekti. İçine pirinç ve fasulye doldurup üstüne su ekledim. Ateş tütmeye başladı. Çünkü odunlar yağmurlar yüzünden yaştı. Kapalı yerimiz olmadığı için hiç kuru odunumuz yoktu. Tekrar tutuşturmak için yelpazelemeye çalıştım ama tütmeye devam etti. Öksürüyordum. Duman gözlerime doluyor, rüzgar döndükçe beni yakıyordu. Yanlış bir şey yaptığımı anlamıştım ama 20 yıldır ateşte yemek pişirmiyordum. Zaten Somali'yi terk etmeden önce de pek fazla yemek yapmamıştım. Burhan'a seslendim. "Hey, buraya gelip bana yardım eder misin? Ateş konusunda benden daha iyi olmalıydı." "O kadın işi," dedi gölgede oturduğu hasırın üzerinden. "Hey," dedim, "burada yardıma ihtiyacım var." "Nur'u çağır, sana yardım etsin," dedi. "Yemek kadın işidir." Uğraştığımı görüyor ama yardım etmiyordu. Çünkü yemek yapmak kadın işi sayılıyordu. Yapacak bir işi olmadığı halde orada oturacak ama yardım etmeyecekti. Ayakkabımı çıkarıp onu dövmek istedim. "Muhammed, sen Burhan gibi gülünç olma bari," dedim. "Kalk şu ateşi yak, yoksa yemek yiyemeyiz." "O benim sorunum değil. Biz erkek işlerini yaparız," dedi. "Ne gibi erkek işleri?" Ayağa kalktım. "Yapılacak bir iş var. Ne işi? Bu işi sen yap. Ben yalnız o işi yaparım. Bunlar da ne demek oluyor böyle?" Onlara doğru bir sopa fırlattım. Muhammed gülerek sopayı geri fırlattı. "Anlamıyorum," dedim. "Yani yemek pişirecek bir kadın olmasa orada aç mı oturacaksınız?" "Yo," dedi Burhan gülerek. "Çocuklara yaptıracağız." O sırada Nur kocaman karnıyla ağır ağır yürüyerek geldi. Suyu yere koydu ve ateşin üzerindeki ağır tencereyi kaldırdı. Odunların yerlerini değiştirerek yeniden düzenledi. Sonra ateşin önüne bağdaş kurup canlandırmak için yelpazelemeye başladı. "Bu ülkeyi ele geçirenlerden biri de Kat," dedim. "Bugün hiç katımız yok," dedi Burhan. "Alabilseydiniz şimdi çiğniyor olurdunuz ama," dedim. Bu korkunç alışkanlığı edinmesinden nefret etmiştim. "Erkeklerin motivasyonu yok," dedim. "Beyinlerini kullanmıyorlar. Oturup gülünç bir bitkiyi çiğneyerek hayatlarını boşa geçiriyorlar." Yemekten sonra annemin yanına gittim. Dışarıda yağmur yağdığı için kulübesinde oturup biraz konuştuk. Yeğenim tuvalete gitmek istedi. "Ben tutabilir miyim?" dedim. Annem küçüğü bana verdi. Yüzüme baktı ve hemen anlaştık. Onu tutarsam ağlamayacaktı. Biz konuşurken gözlerimin içine bakıyordu. Annem onun için ayırdığı biraz keçi sütünü almaya gitti. Somali'de bebek biberonları ve alıştırma bardakları yoktur. Çocuğun yanaklarını yavaşça sıkarak bardağı ağzına dayarsınız. Bebek de buradan yavaşça emerek içer. Yeğenimin minnacık şirin bir ağzı vardı. Onu beslemek için can atıyordum. Annemin mırıldanarak söylendiğini duydum. Sütü getirirken kendi kendine konuşuyordu. "Aman Allah'ım, bebeği ona bırakma," dedi. "Bebeği o mu besleyecek? Ne yaptığını biliyor mu o?" Anneme baktım ve dedim ki, "Anne, benim ne olduğumu sanıyorsun? O kadar ümitsiz bir halde miyim? Benim de anne olduğumu bilmiyor musun?" "Hiya," diye onayladı. "30 bilmem kaç yaşındayım. Sen beni burada yetiştirmedin mi?" Annem bana baktı ve "Aa, evet, orası doğru," derken bana güvenmediğini saklamıyordu. "Gel de yanıma otur." Söylediklerine çok kırıldım. Bardağı bana verdi. Bebeğin yüzünü hafifçe tutarak parmaklarımı ağzının kenarına yerleştirdim. Çok değerli sütün bir damlasını bile dökmeden içti. Annem, "Aa kızım, öyle demek istememiştim. Çok farklı bir hayat yaşadığın için çocuklara ne yapılacağını unuttuğunu düşünüyordum," dedi. Onu cevaplamadan önce neden öyle konuştuğunu düşünmem gerekirdi. Öğrettiği her şeyi unuttuğumu sandığını düşünmeliydim. "Anne," dedim, "çocuğumu kendim büyüttüm. Onu senden öğrendiğim gibi besledim. Sen bana nasıl yapılacağını öğretmiştin. Bu benim hiç unutamayacağım şeylerden biri. Neden biliyor musun? Sen bana gösterdiğin için. Lütfen bu konuda bana güven." "Affedersin Varis," dedi yan yan bakarak. Sanırım annem memnun olmuştu. Ufak tefek tartışsak bile onun yöntemlerine ve bana öğrettiklerine değer verdiğimi anlıyordu. Farklı bir yerde yaşıyordum diye en önemli şeyleri unutmamıştım. Büyüdüğüm yerler sayesinde kendi işini yapabilen bir insan olmuştum. Birçoklarının bilmediği işlerin nasıl yapıldığını ben öğrenmiştim. Mesela saç kesmek gibi. Kardeşimin saçını kesmek istedim. Kasabada berber yoktu. Raşit de saçının uzadığından şikayet ediyordu. Babam buralarda oyalanıp da işlerin aksamasına kızıyor. Hayvanların başına dönmem gerek. Bir berberin buralara uğramasını oturup bekleyemem diyordu. Ama ben makası alıp gelince herkes "Ah, hayır, hayır" demeye başladı. "Ne demek istiyorsunuz?" diye sordum. "O işi yapamazsın," dediler. "Saç kesmeyi biliyorum. Bana güvenebilirsiniz," dedim. "Hayır Varis, konu o değil," dedi babam, parmağını havada sallayarak. "Evet, neymiş konu?" "Sen bir kadın olarak bir erkeğin saçını kesemezsin." "Siz neden bahsediyorsunuz?" dedim. Yine hepsine birden sinirleniyordum. "Saçını kimin kestiği neyi değiştirir? Develerin mi dikkatini çekecek?" Hepsi birden bağırarak, "Herkes güler sonra." "Kim gülecek? Siz mi? Öyle mi?" "Hiç şüphen olmasın. Haline gülerler," dedi babam. Kabul edemiyor, tartışmayı sürdürüyordum. Saç kesmeyi bildiğim sürece ve becerebilecek zekam da varsa sorun nedir? Babam, "Asıl neden o değil Varis. Burada adet böyledir." "Baba," dedim, "lütfen zekama hakaret etme. Sistemi bilmediğimden, kültürümüzü bilmediğimden değil. Hep tartıştığımız konuydu bu. Babama ve kardeşlerime sordum. Peki ne zaman değişeceksiniz? Bu kadınların sünnet olması gibi bir şey. Kadınlar değişime hazırlar." Güneşi kapatan bulutlar gibi ortalığa bir sessizlik çöktü. Bu konuyu kadınlar ve erkekler bir aradayken konuşmak istemeyeceklerdi. "Haydi resimlerinizi çekeyim," diyerek konuyu değiştirdim. Hala ruhunun çalınacağını düşünenler varsa da. "Yalnız cahiller inanıyor buna," dedi Raşit. "Bir erkeğin saçını bir kadın kesemez demenin bundan bir farkı var mı?" İkna etmek için çok uğraştım ama bir yere varamadım. Alışkanlıklarından vazgeçmeyeceklerdi. Yine de kızmıyordum. Kulübenin önünde annem, babam, kardeşlerim ve dostlarla birlikte oturmaktan çok mutluydum. "Bu benim 30 yıldır hayalini kurduğum şeydi," dedim. "En azından yaklaşık 30 yaşında olduğumu sanıyorum, bilmiyorum." Babam başını yukarı kaldırdı ve "Sanırım sen yaklaşık 40 yaşındasın," dedi. Muhammed'le ben irkildik. Annem, "Hayır, değil. Burhan yaklaşık 27 yaşında. Varis'ten 2 yıl kadar sonra doğduğuna göre," konuşurken yavaşladı. Çünkü aslında hiçbirimizin yaşını babamdan daha iyi bilmiyordu. Ailemin tarihlere önem vermeyişini kafama takmıyordum. Burada güzel bir Afrika gecesinde yıldızların altındaydım. Gökyüzünde kaç tane yıldız vardı? Ben yokken kaç yıldız doğmuştu? Sanki uzansam dokunabilirmişim gibi duruyorlardı. İnsanın kendi evi gibisi olmaz derler, doğruymuş. Kendimden daha büyük bir şeye ait olma duygusunu ne kadar özlemiştim. Yıllardır buralara gelmeyişime esef ediyordum. Ailemdekilerin büyümelerini veya yaşlanmalarını izleyememiştim. Bana ihtiyaç duyduklarında yanlarında olamamıştım. Babam, "Beni merak etme," dedi. "Yaşlanıyorum da ondan Varis. Ben hala güçlüyüm. Yarın yeni bir eş bulup keçilere baksınlar diye iki de çocuk yapacağım." Onun hala böyle şakalar yapması hoşuma gidiyordu. Babamı ne kadar özlediğimi ve ne kadar önemsediğimi anlamıştım. "Bunu bana sen yaptın, senin yüzünden kaçtım," diyerek ona biraz sert davranmıştım ama aslında hayatımda en ufak bir değişiklik yapmayacaktım. Böyle söylemiştim, yine de söyleyecektim. Keşke zamanı geri alabilseydim ama en ufak bir pişmanlık duymuyordum. Hepimiz hayatta tökezleriz. Taşlı yolumda ayaklarımı koruyacak pabucum olmasa da ben yolumda yürüdüm. Bazen çok zor oldu, bazen harikuladeydi. Ama hepsi birer tecrübeydi ve her şeyin bir zamanı ve yeri vardı. Annemin, babamın, kız ve erkek kardeşlerimin de bir gün hayatımdaki yerlerini bulacaklarını umarak hayaller kurmuştum. Şimdi bu inanılmaz güzellikteki bir haftayı ailemle geçirmiştim. Bu benim hayatım boyunca kurduğum hayalimdi. Gerçek olduğu için Allah'a şükrediyordum.